Ayrım 2.
Gerçekten de Abdülhak Şinasi Hisar'ın halinde bir Grand Senyor hali vardı. Vakarlı ve dalgın. Özel yaşamından çok bahsetmezdi. Hiç evlenmemişti. Bunun nedenini merak eder ama nezaket ve protokol belası soramazdım. Bir bakışmanın unutulmaz anısı. Bir keresinde, evet yalnız bir keresinde kendiliğinden açılmıştı. Aşktan bahsederken yaşamının en tatlı anlarından birini anlatmıştı. Büyük bir yakınlık duyduğu bir genç kızı bir gece pencerede görmüştü. Bir sokak fenerinin loş ışığında kız yarım saat hareketsiz pencerede durmuş, üstad da onu kaldırımda yarım saat hareketsiz seyretmişti. Aralarında konuşma olmamıştı, işaret olmamıştı ama iki ruh sanki birbirine sarılmış kaynaşmıştı. Üstad bunu büyük ve tatlı bir anı olarak saklıyordu. O tarihte bunun bana çok ters gelmesi gerekirdi. Çünkü dolu dizgin bir bekarlığın tam tadını çıkaran, renkli, değişken, hızlı bir yaşam sürüyordum. Ama üstadın bu anıyı anarken gözlerindeki mutluluk pırıltısına gıpta etmiştim. Mutluluğun nicelikte değil, nitelikte olduğunu o gün bir kere daha anlamıştım. Bütün hassas insanlar gibi çok alıngan yaratılışlıydı. Buluttan nem kapardı. Görünüşte 4-5 dostla buluşmasına karşın aslında kendini anılarıyla örülü bir inzivaya çekişinin, kendi hayal ve anı dünyasıyla yetinişinin bir nedeni de başka başka kişilerle sürtüşmek, örselenmemek, çekingenliğiydi. Çok da mağrurdu demiştik. 1944'te CHP'nin düzenlediği roman yarışmasında Fahim Bey ve Biz romanının Sinekli Bakkal ve Yaban'dan sonra 3. oluşu onuruna yedirememişti. Dostum Taha Toros'un naklettiğine göre jüriyi etkileyip kendinin kazanmaması için çalıştığını sandığı Hasan Ali Yücel'e uzun zaman öç beslemiş, çağrılı olduğu bir mecliste onun da bulunduğunu kapıyı açan uşaktan öğrenince hemen verdiği paltosu ve şapkasını geri alıp oradan uzaklaşmıştı. Oysa Hasan Ali Yücel'in ustaya da eserine de saygısı büyüktü. Jüride olmadığı gibi kimseye de hiçbir etki yapmaya kalkmamıştı. Bir dedikoduyu araştırmasız gerçek saymak, olabilir görmek, hep bildiğimiz gibi alınganlığı hastalık haline getirenlerde sık görülen bir haldir. Birinci olmuş, üçüncü olmuş, hatta bir derece almamış olmak, kendi değerine, gücüne inanan bir yazarı hiç mi hiç etkilememek gerekir. Hasan Ali Yücel bunu işitince çok üzülmüştü ama üstadı bu saplantısından kurtarmak kolay olmamıştı. Romanlarının dekoru. Abdülhak Şinasi Hisar hiç şüphesiz romancılığımızın seçkin bir yazarı olarak kalacaktır. Romanda vakaya değil his ve düşünceye bir de üsluba değer verirdi. Onca bir romanın en büyük meziyeti romana benzememesi ve bir roman olduğunu hatıra getirmemesiydi. Halis Ziya Uşaklıgil'in, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun, Reşat Nuri Güntekin'in romanlarındaki sağlam çatıyı onunkilerde bulamazdınız. Hatta romancının yan tutmazlığından yana da değildi. O daha çok kendi çocukluğunda, gençliğinde tanıdığı ve garipliği, ayrıcalığı ile roman kişisi olmaya elverişli gördüğü insanları alır, onların uzun bir portresini yaparken roman kahramanı olmaya elverişli niteliklerini görür, d'après nature çalışmayı bırakıp bu kişilere hayalinden başka nitelikler de katar, yeni bir kişilik çıkarırdı. Bu kahramanlar hep bildiğimiz gibi Fahim Bey'di, Ali Nizami Bey'di, Çamlıca'daki eniştemizdi. Romanlarının dekorunu Rumeli Hisarı, Büyükada, Çamlıca oluştururdu. Üstadın çok zengin çocukluk anıları mutlu yaşamının durdurulmaz çağrışımları olarak bu alana akın ederlerdi. Kahramanları ile hem sınıfsal hem psikolojik bir özdeşleşme içinde olduğundan onların en ayrıntılı duygu ve düşünce labirentlerini derinliğine işlerdi. Geçmiş peşinde oluşu, duygu ve düşünceleri böylesine ince ve ayrıntılı kovalayışı ile, başka ve onun seveceği bir deyimle mutlu çocukluk günlerinin nostaljisi ve duygusal kişiliğinin rafine mantı onu çok sevdiği Marcel Proust'a yaklaştırırdı. Kahramanları hep o üst tabaka insanlardı ve de aylaktılar. Bir ödevin peşinde koşmayan, dünyada bir işi üstlenmemiş olan insanlardı. Almanların Mus dediği başıboşluk, kopukluk, aylaklık elbet bazı düşünce ve duyguları enine boyuna geliştirmeye elverişli bir zaman lüksüdür. Ama bunu bulmak kaç faniye nasip olur? Şu satırlarını birlikte okuyalım. Şimdi Boğaziçi'nin o his bakımından dolu günlerini hatırladıkça, bunlarla mukayeseyle şehir hayatının işleri ve zahmetleriyle çabucak solup giden günlerimizin, birer göç arabası gibi her çeşit yüklerle dolu geçen günlerimizin duygudan yana fakirliğine acıyorum. Hislerimizin hiçbirini doya doya duymaya, işlemeye vaktimiz kalmıyor. Eski zamanın o işsiz ve tembel günleri ruhun büyük bir küşayişi içinde geçerdi. Her hissin ruh içinde doğup gelişmesi için bol bol zaman vardı. Yalıların hayatında çarşıya hiçbir vakit ayrılmaz, alışverişlerle ne bey ne hanım meşgul olur, alınacak şeyleri hep uşaklar alıp gelirlerdi. Şehre ancak beyler gidip gelirler ve onlar da her gün inmezlerdi. Boğaziçi Yalıları 1954 sayfa 49-50. Düşünü bozmamak için. Toplumun yozlaştığı anlarda bazı kesimler bu yozlaşmanın da tadını çıkarırlar. Thomas Mann yozlaşmış bir Alman toplumunun kronikçisi olarak bunu çok iyi yansıtmıştı. Abdülhak Şinasi Hisar da yozlaşmış Osmanlı toplumunun yozlaşmış, garip, yarı deli ama bu delilikleri içinde marazi bir mutluluk ve kendine yeterlilik içinde yaşayan tiplerini yansıtmıştır. Ne var ki Thomas Mann gibi dışarıdan bakarak değil, biraz da benimseyerek, mutlu çocukluk günlerinin tatlı çağrışımları olarak onlara iltimas bile ederek. Bu mutlu azınlığın tatlı kaçıkları dışında kendine kahraman seçmemiştir. Yoksul insanları ve çevrelerini adi bulmuş, huzuru ve hayalleri bozulmasın diye onlara gözlerini kapamıştır. Bunların bir suçlama değil bir niteleme olduğu ortadadır. Yazarları, sanatçıları seçtikleri kesimler ve konulardan ötürü kınamak düşüncesi benden çok uzaktır. Önemli olan sanatçının aldığı konuyu ve kesimi işleyişidir bence. Abdülhak Şinasi Hisar kendi alanında kimsenin yapmadığını yapmış, Türk romanında saygın yerini haklı olarak almıştır. İçten kanım budur. O bizim edebiyatımızın bir grand senyörüdür. Zamanı ve ortamı ile uyuşmazlığı buradan geliyordu. Rahatsızlığı da. Gerçeklerden kaçışı, kendini kendisiyle dolu bir aleme hapsedişi de bundandır. Bir bellek fenomeni. İbrahim Mükrim'in İbni Halil Kamil, İbni Mehmet Sakıp Elbistani, künyesi bile daha doğarken onun yönünü belirlemiş gibiydi. Sonraki yaşayışı bunu sadece doğruladı. Özel hayatı hakkında konuşmaktan hoşlanmamasına karşın bir gevşek anında gazeteci bir ahbabı onun ağzından şunları kapıp kaydetmişti. Elbistanlı bir kabileden geliyorum. Babam, büyük babam, amcalarım hep kadı ve müderristirler. 8-9 yaşında hafızı Kur'an oldum. Arapça, Farsça öğrendim. İbtidai, Rüştiye'yi Anadolu'da okuduktan sonra İstanbul'a geldim. Darülfünun Edebiyat Fakültesi Tarih Şubesinden 1919'da mezun oldum. Sonra Mülkiye'ye girdim. 1921'de de oradan mezun oldum. Ali Nihat Tarlan Edebiyat Fakültesinden, Hilmi Ziya Ülken de Mülkiye'den sınıf arkadaşımdırlar. Tarihi Osmani Encümeni'nde hafızı kütüp olarak çalışırken İstanbul kütüphanelerinde bulunmayan nadir eserleri kopya etmek üzere 1925'te Encümen'in kararı ile Fransa'ya gönderildim. Orada 1927 senesi sonuna kadar kaldım. Kütüphanelerde incelemeler yaptım. Dönüşte kütüphane memurluğuna devam etmekle birlikte Kabataş, daha sonra da Galatasaray Lisesi'nde hocalık yaptım. Lise hocası. Ben hocayı hayatının işte bu döneminde tanıdım. Önce Galatasaray Lisesi'nin çatısı altında onun öğrencisi oldum. Yıllar sonra da o Orta Çağ Ordinarius Profesörü iken ben de naçiz bir sanat tarihi asistanı olarak onunla haddim olmayarak meslektaşlık ettim. Onca Galatasaray bir zamanlar şehzadeleri okuttuğu gibi şimdi de büyüklerin, zenginlerin şımarık oğullarını yetiştiren bir Türk etonundan başka bir şey değildir. Buraya düştüğü yıllardaki tedirginliğini bugün gibi hatırlıyorum. Ne var ki sonra alıştıydı. Biz de ona. Yoksa öyle yerde böyle hocanın barınabilişi görüle gelen şeylerden değildi. Bir keresinde koca sınıfı kalaylayışını ömrümde unutamam. Sizin analarınızın, babalarınızın hayat idealini avucumun içi gibi bilirim demişti. Hepinize çok para kazanacak, rahat yaşayacak meslekler hazırlamak istiyorlar. Onlarca başarının ölçüsü sadece budur. Ama dünyada büyük olarak ne yapılmışsa bu çeşit başarılı insanlar dışında hatta onlara rağmen yapılmıştır. Yine hiç unutmam, yerden göğe kadar haklı olduğu bu uyarıyı içimizden bir arkadaş ters anlamış, lüzumsuz bir alınganlıkla müdüre çıkıp, babasına koşup hocayı ihbar etmişti. Orasını pek iyi hatırlamıyorum ya da belleğim pek de bir unutma çabası içinde. Hocaya galiba idare tarafından öğrencileri ailelerine karşı kışkırtmaması ihtar edildiydi. Ancak Amerika üniversiteleri mütevelli heyetlerinin ya da askeri junta ihbarcılarının dar görüşü içinde olağan karşılanabilecek bu tutumu Galatasaray idaresinde görmek bende büyük bir düş kırıklığı yaratmıştı. Bu anıyı sırf Mükrimin hocanın hele gençliğinde ne denli bir kızgın adam, doğru bildiğini yaymakta ne yürekli bir hoca olduğunu belirttiği için seçtim. O tarihe kadar birkaç yakını Aydın'dan başka kimsenin bilmediği değerini 40 şu kadar yıl önce ilk sezenler, bizler, o bacak kadar öğrencileri olmuştuk. Mükrimin Hoca o yıllarda 30 yaş dolaylarında olacaktı. 60 yaş yakınlarındaki ölümünden 1-2 ay önceye kadar neyse o zaman da oydu. Galiba hiç genç olmamıştı. Koca Galatasaray'da öğretmenler içinde kendine tek uygun dost olarak Hilmi Ziya Ülken'i bulmuştu. İki arkadaş görülmemiş bir okuma açlığı içinde durmadan okuyordu. Sonra meşhur üniversite reformu oldu. Profesör Maşi bu iki yetenekli lise hocasını üniversiteye doçent adadı. Ondan sonra da kısa sürede haklı kazanılmış profesörlük ve ordinaryüslük rütbelerine çıktılar. Bir ortaçağ ordinaryüsü. Mükrimin Hoca edebiyat fakültesindeki yerini de o hiç kimseye benzemeyen kişiliğiyle dolduruverdi. Bizim o vakitki edebiyat fakültesi henüz jurnalci ve telgrafçılarıyla değil, değerli hocalarıyla tanınıyor, anılıyordu. O yıllarda tesadüfen her kürsünün hocası, o kürsünün gerektirdiği niteliklerin hepsini kendinde toplamış bulunuyordu. Kişiyle uzmanlığı arasında bu kadar uygunluk bir de ancak tiyatro piyeslerinde bulunurdu. Antik filoloji hocası nasıl olur? Beyaz, kabarık saçlı, dimdik başlı, eski Yunanlılar gibi ağır yürüyen, temkinli, düzenli, bilge bir kişi. İşte Profesör Walter Kanz öyleydi. Bir divan edebiyatı profesörü nasıl olur? Konuşmasında, özel mektuplarında bile divan şiirlerinden kıtalar, Osmanlı inceliğini, sitem ve kinayelerini, teşbih ve imalarını kullanan, duygulu ve alıngan, içli bir insan. İşte Profesör Ali Nihat Tarhan. Öyleydi. Bir İngiliz filolojisi doçentini nasıl hayal edersiniz? Oxford ya da Cambridge mezunu, partiler, kokteyllerde de kendini evinde hisseden yakışıklı ve kültürlü bir genç adam. O da var. Vahit Turhan. Ve nihayet kürsüsünün kişiliğine en yakışan İslam tarihi profesörü Mükrimin Halil Yınanç hocamız. Profesörlük lakabı Mükrimin Hoca'nın adının yanında olduğu gibi kişiliğinin üzerinde de tıpkı başındaki fötr gibi bir iğreti, bir zorlama dururdu. O profesörden çok örneğin Fatih'in ünlü medresesinin ünlü bir mütebahhirine benziyordu. İskarpinleri ayağında mes gibi dururdu. Pantolonunda ise istediği kadar ütü olsun bir şalvar çağrışımı vardı. Sırtından çok seyrek eksik ettiği paltosunu siz hayalinizi biraz zorlayarak bir çeşit züppe sayabilirdiniz. Ne hikmettir bilinmez o benzersiz alnının bütününü kapayıp gür ve erkek kaşlarına kadar indirdiği kalıbı bozulmamış şapkası ve ağırlığından ötürü dik taşıyamazmış gibi hep biraz öne ve yana eğik tuttuğu başı ve kısacık adımlarıyla ama ne güvenli ne kendine has handi ise görkemli diyebileceğim yürüyüşü ile uzaklaşan bu küçücük adamın kuşağı tükenmekte olan bir doğulu bilgin tipinin son örneği ve ayrıca dünyada eşi az bulunan bir bellek fenomeni olduğunu bir yabancı olarak katiyen kestiremezdiniz. Belki yol görünür diye. Evet hoca, bir bellek fenomeniydi. İhtiraslı araştırıcılığının yorulma bilmez, inanılmaz çalışmalarının yanında onu belirleyen başlıca özelliklerinden biri de bu şaşılacak bellek gücüydi. Bir gün kağıt kalemi unuttuğu bir gün, Bibliotek National'da okuduğu bir eski metnin 5 sayfasını oradan çıkıp oteline gidip ezbere kağıda geçirdiği ve bu metnin içinde tek eksik kelime bulunmadığı, onun bellek efsanesinin anlatıla gelen sadece bir anekdotudur. Kürsüde konuşmaya başladığı zaman edinilmiş engin bilgi dağarcığının çağrışımları bir şelale gürlüğüyle birbirini kovalardı. Çoğu kimse onun elinden eksik etmediği kabarık çantasının da not dolu olduğunu sanırdı. Kafasında elektronik bir bellek taşıyan insan neden çantasında not taşısın? Dostum Taha Toros'a bakılırsa, Üstad o çantada Nasrettin Hoca misali daima bir çift ayakkabı ve terlik taşırmış. Hiç umulmaz ama şakacıydı. Mükrimin Hoca İslam tarihini sade öğretmez yaşatırdı. Çünkü içinde yaşardı. Bir Uhud ya da Hendek gazvesini ondan dinleyecektiniz. Mükrimin Hoca trans haline girer, o gazanın kahramanları ile özdeşleşir, bakışları, yüz mimikleri, el kol hareketleriyle o gazilerden biri olup küffara onlarla birlikte kılıç sallar, düşmanı yendikten sonra da yüzünü bir zafer neşesi kaplardı. Hayalinde üniversite, medrese, öğrencileri, çömezleri, evi de hücresiydi. Bütün ömrü bu ikisi, bir de üniversite, devlet, belediye kütüphanesi arasında geçiyordu. Arada bir küllükte, Laleli kahvesinde oturuşlarını ve İbnül Emin Mahmut Kemal Bey'deki toplantılara katılmasını saymazsanız başkaca bir eğlencesi yoktu. Onun görüşünden hiç de umulmayan muzip yanı işte daha çok bu toplantılarda ortaya çıkardı. Nazmi Acar'ın o grubun insanları arasında kurduğu ve Esafili Şark diye adlandırıp herkesi tabına göre erbab-ı şiş, nizam-ı alem, ehli ırz gibi kategorilere ayırdığı cemiyet, Mükrimin Halil'in pek işine gelmişti. Gerek küllükteki Esafili Şark'ın ve gerekse daha sonra çınar altındaki yaz ikindileri toplantıların hiçbirini aksatmazdı. Bekar odasında bir başına pineklemektense bu yarı şaka cemiyetin canlı havasında kendini avuturdu. En çok takıldığı da İbnül Emin Mahmut Kemal'di. Arkadaşları onu İbnül Emin'in anahtarı sayarlardı. Hazretin en çok kanına girip onu kızıştırışından, konuşturuşundan, kinaye, bu şakaların bazısı da belden aşağı olurdu. Bir keresinde İbnül Emin'i o rütbe kızdırmış ki sözünü sakınmayan bu hazır cevap üstad da ben bugüne kadar seni elbistanlı bellemiştim. Meğer sen elbistanlı değil kelbistanlıymışsın demiş. Bu müziplikler onun çocuk kalmış yanını yansıtırdı. Siyah kolluklarını takıp sabahın erken saatinden akşama kadar kütüphanelerde arı gibi çalışan bu büyük alim, boş saatlerindeki bu çocukça şakalarla kendine bir neşe alanı ve ruhi bir denge yaratmak ister gibiydi. Mevlevi sikkesi güya. Hoca muzip olduğu kadar da şaka kaldıran bir insandı. El verir ki bu şakalar sevdiği insanlardan gelsin. Ufak tefekliği, başının şekli ve kendini yakışıklı bulan güvenli hali çoğu zaman bu şakaların baş konusu oluyordu. İbnül Emin Mahmut Kemal Bey, toplantılarının müdavimlerinden edebiyat öğretmeni Lütfi Güngör Bey'in Mükrimin Hoca için yazdığı mizahi bir portre onu kızdıracak yerde sadece gülümsetmişti. Hoca böylece ya sinirlendiğini örtmek kurnazlığını ya da gerçek hoşgörüsünü belgelemiş oluyordu. Lütfi Bey'in mizahi manzumesi şöyleydi. Mükrimin Bey ne kadar hoştur ya lübalin, çizeyim portreni bir salona asmak için. Her gören der ki özenmiş de yaratmış Allah. Ne güzel çehre o, 41 kere tüy maşallah. Mevlevi sikkesi güya, soba enbubesi baş, sin 35, haydi yanıldık diyelim 15 yaş. Çok kasir ondaki boyboz, budur ancak kusuru. Sureti siretine benzemiyor kalbi duru. Ne zaman giyse silindir, o silindir başına. Kâmeti belki uzar tam gelir kız taşına. O ne gözler, hani baksan okuyor vel fecri. O yanaklar ise elbette kızartır fecri. Mükrimin Hoca eşsiz bir araştırıcıydı. İlk eserlerinden biri olan Maraş emirlerinden tutun da daha sonra büyük bir veludiyetle bilim hazinemize hediye ettiği Düsturname-i Enveri, Anadolu'nun Fethi, Feridun Bey'in Münşaatı, Zülkadir Oğulları Tarihi, 12. Asır Tarihçileri ve Müverrih Azimi, Tanzimat'tan Meşrutiyet'e kadar bizde tarihçilik, Musul ve El Cezire'de Oğuz Türklerine kadar ne yazmışsa, bu kılı kırk yaran araştırıcı gücüyle herkesi hayran bırakmıştır. Çalışma dayanıklılığı da şaşılacak başka bir yanıydı. Paris'te kaldığı 2,5 yıl boyunca Paris'i şöyle bir adam akıllı bile görmemiş, sabahın erken saatinden geceye kadar Bibliothek National'dan çıkmamış, kendine verilen kopya ödevini arı gibi yerine getirdikten sonra Cönkler üzerinde, Selçuk tarihi üzerinde daha sonraki eserlerine materyal toplamıştır. Bu derece yoğun bir bilimsel tutkunun sonunda sahibini bir deformasyon profesyonelle bir mesleki çarpıtmaya götürmesi olağan karşılanmalıdır. Tarihçilik onun tüm kişiliğine, tüm hücrelerine, dolayısıyla gününün her saatine, her anına sinmişti. Tarih yer, tarih içer, tarih düşünür, tarih konuşurdu. Profesör Sabri Esas Siyavuşgil'in onun hakkında yazdığı bir yazıda belirttiği gibi, o asır asır, sene sene, hatta gün be gün tarihi yaşayan adamdı. Her günü maziydi. Hiçbir hadise olmazdı ki onda İslam orta çağına halka halka giden tedailer uyandırmasın. Hiçbir vaka zuhur etmezdi ki hafızasının derinliklerine daldırdığı bir dikkatle 600 yıl öncesine ait benzerlerini bulup çıkarmasın. Ne kadar doğru. Alaturka saati ayarlı. Hoca kafasını İslam tarihinin Alaturka saatine göre ayarlamıştı. Öyle ki kendine ve hemşiresine düşen bir mirası medeni kanuna göre değil de İslam hukukuna göre aldığını övünerek anlatmıştı. Bu kadar doğulu olmasına karşılık bir gün ikiyüzlülüğü, içinden pazarlıklılığı görülmemişti. Öylesine saf ve temizdi. Çünkü karakteri örneğini doğunun henüz yozlaşmadığı devirlerden alıyordu. Örneğin devri Saadet'ten ya da Selçuklular zamanından. İbrahim Mükrim'in İbni Halil Kamil, İbni Mehmet Sakıp Elbistani belleklerde sade bir doğulu mütebahhir, sade bir bellek fenomeni olarak değil, tüm kişiliğiyle düşün dünyamızın en renkli insanlarından biri olarak kalacaktır. Ne içinde zamanın ne de büsbütün dışında. Yaşamayı böylesine seven, onu bir sanat haline getiren, her anının tadını çıkarmayı böylesine adet edinen az insan tanıdım. Bence hoca, şair, romancı kişiliklerinden önce onun bu yaşama sevinci dolu bohem yanı, ömrünü estetik ve düşünsel bir yoğun yaşantılar halkası yapmak isteyen yanı daha ağır basardı. Bu yanıdır ki bütün öbür kişiliklerini zenginleştirir, böylesine içten ve sıcak yapardı. Ahmet Hamdi Tanpınar, bende her zaman kurak toprağa düşmüş bir bitki hüznü yaratmıştır. Adilikler, satilikler, gelgeçlikler, vurdum duymazlıklar içinde bir ortamda onu mülteci bir Orta Avrupalı, örneğin bir Macar yazara benzettiğimde çok olmuştur. Sağla solla titiz bir ayrım yapmadan her önüne çıkan biraz kafası işler insanla dost sanılışı, hep bu yalnızlığından, kendine bir tutamak aramak, hiç değilse taşmak ihtiyacında olan engin dostluğuna bir takım yankı adacıkları bulabilmek zorunluluğundan doğuyor olmalıydı. Bir de şu var, belki de insanlara çıkardan uzak, alabildiğine içten bir yakınlık göstere göstere bunun zevkine er geç onları da vardıracağını ummuş olabilirdi. Onca dünyayı sırf onun gibi güzele tapış, insanlığa, dostluğa onun gibi inanış kurtarabilirdi. Bu bakımdan böyle bir dinin havariliği, sayabiliriz arkadaşlığını, hocalığını, yazarlığını ve her yönünü. Durmadan düşünen, duyan bir varlık. Omuzunu çarpıtıp sağ kolunu gererek elinizi dürüst ve sımsıkı öyle bir kavrayışı vardı ki bu avucun içinde sanki onun dost kalbinin sıcak atışını duyardınız. Bir çocuğunki kadar temiz gözleri parlar ve hafifçe yaklaşıp bir sır söyler gibi başlardı konuşmaya. O kısık, ona çok yakışan, onun iştenliğini daha bir vurgulayan sesiyle. Size rastlamadan kendi kendine çoğu zaman o günkü bir rastlantı veya yaşantının çağrışımıyla daldığı bir düşünce silsilesinin son halkasını size açıverir. Başından, gelişmesinden habersiz olduğunuz bu fikir yolculuğunu sanki siz de onunla birlikte kat etmişsiniz gibi sonucuna sizi de ortak etmek isterdi.